Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'le hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Hazar 1399, Hicri Kameri 10 Rebiyusani 1442 ve miladi 26 Kasım 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye ile Rusya'nın bölgesel işbirliği üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İsmail Hüsna, İran'dan gezelim, görelim, İran'ın dünyadaki konumu adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın bölge ve dünyanın bazı ihtiyaçlarını daha ucuza tedarik edebileceğini söyledi. İran petrokimya sektörü kapasitesi 100 milyon tona çıkacak. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 482 vatandaş daha hayatını kaybetti. Bakü ve Ankara, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ kararına tepki gösterdi. Suudi Koalisyon Askeri Tugay'ı saf değiştirdi. Ve Bahreyn'den bir heyet Siyonist rejim başkanı ile görüştü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ekonomisinin büyük ve dirençli bir ekonomi olduğunu ve bazı alanlarda bölge ve hatta dünyanın ihtiyaçlarını daha kolay ve daha ucuz şekilde temin edebileceğini söyledi. Petrol Bakanlığı'na ait 3 projenin video konferans yöntemiyle açılışında konuşan Ruhani, "Düşmanlar bize ambargo uygulamak istedikleri, bize gelecekten soğutmak istedikleri dönemde bir haftada çok büyük 3 projenin açılışı gerçekleşmiştir," dedi. Bu projeler için yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını ifade eden Ruhani, açılışı yapılan amonyak ve üre projeleri ile ilgili bu ürünlerin ihracata yönelik olduklarını ve bu projenin açılışı ile ihracata katkı sağlanacağını söyledi. İran'ın son 3 yılda ekonomik savaşta kendini ispatladığını ifade eden Ruhani, bu 3,5 yıl sonunda düşmanın tüm imkanlarını kullandığını fakat hezimete uğradığını söyledi. İran aleyhine olanların zorbalık dönemlerinin sona erdiğini de ifade eden Ruhani, bu kişilerin birkaç haftaya tarihin çöplüğüne döküleceklerini ve İran milletinin direnişi ile zafere ulaştığını söyledi. İran ekonomisinin büyük ve dirençli bir ekonomi olduğunu ifade eden Ruhani, bölgedeki ülkelerin hiçbirinin bu savaş bir savaş karşısında direnecek güce sahip olmadığını, fakat bunun İran halkının direncini, özgüveni ve jeopolitiğinin gücünün göstergesi olduğunu söyledi. Hiçbir gücün ne bölge ne de dünyada İran'ı silecek güçte olmadığını ifade eden Ruhani, birçok kişinin bunu yapmak istediklerini fakat başaramadığını söyledi. İran geleceğinin İran milletine ilaveten dünya içinde önem taşıdığını ifade eden Ruhani, İran'ın umut verici geleceğinin bölge için önemli olduğunu ve ilerlemiş bir İran'ın bölge ve dünya için önem taşıdığını belirtti. İran'ın kabiliyetleriyle bölge ve dünyanın birçok ihtiyacını daha ucuz ve kolay sağlayabileceğini ifade eden Ruhani, bu kabiliyetlerin İranlı bilim insanları ve üniversiteleri sayesinde sağlandığını söyledi.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengene mevcut bazı projelerin tamamlanması ile birlikte petrokimya sanayinin gelecek seneki kapasitesinin 100 milyon ton ve bunun parsal değerinin de 25 milyar dolar olacağını söyledi. Video konferans yöntemiyle Petrol Bakanlığı'nın bazı projelerin açılışında konuşan Zengene, geçen 7 sene zarfında petrokimya sanayi üretiminin büyük oranda arttığını ve bugünkü hedeflerinin ham madde satışında üretim zincirinin tamamlanması ve ülke içi ihtiyaçların giderilmesi olduğunu söyledi. Petrokimya sanayide 3. sıçramanın 5 sene sonra yaşanacağını belirten Zengene, 5 sene sonraki hedefin 37 milyar dolar değerindeki 133 milyon ton üretim olduğunu söyledi. Bugün açılışı yapılan 3 projeye toplam 1 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade eden Zengene, bu sene açılışı yapılan 19 projenin yatırım miktarının 11,4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Ruhani de bugün Kordegan Petrokimya Tesisi'nin üre ve amonyak biriminin açılışını yaptı.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari son 24 saat zarfında ülkede koronavirüsten 482 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lari açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 482 kişinin daha yaşamını maalesef yitirdiğini ve 13.961 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 46.689'a, vaka sayısının 908.346'ya çıktığını belirtti. Virüse yakalanan hastalardan 5849'unun durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 633.275'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 61 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 429.000'e yükseldi. Amerika'da ise koronavirüs vaka sayısı ise 13 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 268 bini aştı. Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada Türkiye'de vaka sayısının PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsadığını belirterek bugün vaka sayımız ise 28.351 dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari ayrıca Tahran'ın Moskova ile COVID-19 aşısının üretim için işbirliği yaptığını duyurdu. Rusya Novosti haber ajansına konuşan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, İranlı uzmanlar ve yetkililerin Rus taraf ile koronavirüs aşısının üretimi konusunda müzakereler yaptığına işaretle İran ile Rusya'nın koronavirüs aşısı için işbirliği yapmakta olduğunu kaydetti. Sözcü, İran tarafının Rusya'da koronavirüs aşısı üreticilerden hangisiyle işbirliği yapmakta olduğu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Lari ayrıca koronavirüs aşısının üretimi için 4 İranlı firmanın çalışmakta olduğunu ve İran'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüs aşısının üretimi için kendi çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini belirtti.
Gönüllü seferberler Besij bugün Fars Körfezi sularında Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımı ile ilk kez ulusal geçit tatbikatına başladılar. Devri Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Komutanı General Abbas Gulam Şahi, İran'ın güneyinde yer alan Bandar Abbas açıklarında Gönüllü Seferberler Birliklerinin katılımı ile düzenlenen Deniz Ulusal Geçit Tatbikatı'nın kulisinde yaptığı açıklamada, tatbikata deniz seferberliği ve devre muhafızları deniz kuvvetlerinden 1000 adet bot, 28 adet yarı ağır filo grubu, 40 adet hafif filo grubunun katıldığını kaydetti. Komutan Gulam Şahi tatbikatın Bandar Abbas ve Hürmüz Boğazı açıklarında düzenlenmekte olduğunu vurguladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri de yaptığı açıklamada deniz geçidinin İranistan Cumhuriyeti'nin halk tabanlı düzeninin onur ve güç gösterisi olduğunu belirterek bu tatbikatın mesajının Fars Körfezi ve Umman Denizi açıklarında barış, dostluk, kardeşlik ve sürdürülebilir güvenlik ve de fedakarlık ve velayete bağımlılık olduğunu söyledi. İranistan Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin talimatıyla Gönüllü Seferberlik Teşkilatı BESİÇ 26 Kasım 1979 yılında kuruldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda halterde 105 kiloda altın madalyayı İranlı halterci Navvab Nasir Şallal'a verdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Heyeti dün webinar yöntemiyle düzenlenen istişare oturumunun ardından Disiplin Komisyonu'nun kararları uyarınca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın madalya ve onur diplomalarının bazılarını gözden geçirdi. Bu kararlar uyarınca doping olayından dolayı Dünya Halter Federasyonu tarafından sonuçlarda yeniden düzenleme yapıldığını ve 105 kiloda altın madalya İranlı halterci Navvab Nasir Şallal'a verildi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Bakü Büyükelçileri Seyyid Abbas Musevi ve Erkan Özural bir araya gelerek ikili ilişkilere görüştüler. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özural ile görüşünü duyurdu. Musevi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Bugün dost ve kardeş ülke Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özural ile verimli bir görüşmemiz oldu. Görüşmede ikili ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz ve Dağlık Karabağ bölgesindeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye, Fransız Senatosu'nun tavsiye niteliğindeki Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan kararını kınadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosu'nun Dağlık Karabağ bölgesini Cumhuriyet olarak tanıyan kararının Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilerek, Fransız Senatosu'nun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir ifadelerine yer verildi. Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa'nın itibarında baltalıyor değerlendirmesi yapıldı. Türkiye Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise Fransız Senatosu'nun söz konusu kararı kabul etmesinin uluslararası hukukun aşağılanmasına bir örnek teşkil ettiği belirtildi. Fransa Senatosu, Paris hükümetinin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önergenin onayla oylamasına katılan senatörlerden 305'i evet yönünde oy kullanırken bir senatör hayır oyu verdi, 30 senatör de çekimser kaldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, Tahran'ın Sana ile elektrik üretimi konusunda teknik ve eğitim deneyimlerini paylaşmak için işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. İran'ın Sana Büyükelçisi bugün Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enerji Bakan Vekili Abdulgani El-Medani ile yaptığı görüşmede Tahran'ın elektrik üretimi ile ilgili deneyimlerini Yemen'e aktarmaya hazır olduğunu belirtti. İrlu ve Yemenli Bakan vekili görüşmede elektrik üretimi alanında iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve anlaşma imzalanmasına vurgu yaptılar. İran'ın Sana Büyükelçisi geçen pazartesi Yemen Ziraat Bakanı Abdülmelik El-Suri ile iki ülkenin tarım alanlarında işbirliğine görüşmüştü.
Yemen eski hükümetine bağlı sınır muhafız birliği 6. Tugay'ı Suudi koalisyonunun emrinden çıkarak Yemen ordusu ve Ensarullah'a katıldı. Yemenli kaynakların verdiği habere göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun emri altında faaliyet yürüten eski hükümete bağlı sınır muhafızı 6. Tugay'ı Yemen'in başkenti Sana'ya giriş yaptı. Suudi koalisyon söz konusu Tugay'ı Ensarullah güçleriyle savaşmak için Mağrib cephesine gönderilmeye çalışıyordu. Ancak 6. Tugay saf değiştirdi. Aynı kaynaklar Tugay komutanları ve üyelerinin Sana yetkilileriyle temasa geçtikten sonra Mustafa Mansur Hadi hükümeti ve Suudi koalisyona sırt çevirdiklerini kaydetti.
Husi lideri Muhammed Ali el-Husi Aramco'yu vuran füzenin tamamen yerli bir füze olduğunu duyurdu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan petrol devi Aramco tesislerinden birine yönelik Yemen güçlerinin düzenlediği füzeli saldırı hakkında açıklamada bulundu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Füze Birliği pazartesi günü sabah saatlerinde bir adet Kudüs 2 tipi kanatlı füzeyle Suudi Arabistan'ın petrol firması Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım istasyonunu hedef aldı. Hedef alınan tesisin Cidde'de yer aldığı bildirildi. Riyad bu saldırıyla ilgili bir süre sessiz kaldıktan sonra sonunda Aramco'nun Cidde'deki tesisine yönelik bir saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucu tesiste yangın çıktığını açıkladı. Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali Husi bugün yaptığı bir konuşmada Suudi Arabistan'ı saldırılarının sürmesi konusunda uyararak Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı saldırılarının devam etmesi halinde Suudi hedeflere yönelik saldırıların artacağını duyurdu. Husi lider Yemen milletinin mütecavizler karşısında teslim olmayacağını belirterek Suudi Arabistan'ın saldırıları arttıkça Yemenlilerin direnişinin de güçleneceğini vurguladı. Husi sözlerinin devamında pazartesi günü Aramco tarafından işletilen petrol tesislerinden birini hedef alan füzenin %100 Yemen yapımı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Suudi Arabistan'ın füze savunma sistemini delen Yemen'in fırlattığı füzenin mesajı şuydu ki yeniden Amerika'ya gidin ve yeni hava savunma sistemi alınız. Yemen güçlerinin pazartesi Suudi petrol firması Aramco'ya düzenlediği füzeli saldırı, Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ziyarete denk gelmesi dikkat çekti. Aramco petrol tesisleri ilk kez Yemen halk komiteleri ve ordu güçleri tarafından füzeli saldırıya uğramıyor. Eylül 2019'da Bukayk ve Hurais'ta Aramco tesisleri füzeli saldırıya uğramasıyla Arabistan ekonomisi önemli oranda hasara yol açmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Katar emiri bugün Ankara'ya giderek resmi karşılama töreninin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar emiri Şeyh Tamim Bin Hamed Ali Sani bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde baş başa görüştüler. Görüşmede ikili münasebetlerin yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildiriliyor. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. toplantısının ardından işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Temim'in katılımı ile düzenlenen törende atılan imzalarla Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.
Türkiye yargı kaynakları 15 Temmuz başarısız darbe girişimine karışmakla suçlanan sanıklardan 337'si hakkındaki müebbet hapis cezasının yüksek mahkeme tarafından onandığını duyurdu. Haklarında müebbet hapis cezası verilenler arasında ordu mensubu 25 askerin de yer aldığı ifade edildi.
Fransa'nın istediği Almanya'nın öncülük ettiği NATO reformu taslağı hazırlanarak üye ülkelere gönderildi. NATO reformu taslağındaki öneriler arasında ittifak üyesi olmayan Avrupa Birliği ülkelerinden, devlet ve hükümet başkanlarından NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi yer alıyor. NATO ile Avrupa Birliği arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedefleyen bu öneriyi Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye'nin veto etmesi kaçınılmaz gözüküyor. Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ifadesini tanımayan Ankara, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ifadesi kullanılıyor.
Bilir kaynaklar Bahreyn'de Ali Halife ailesinden bir heyetin işgal rejimi İsrail Başkanı ile işgal altındaki Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Siyonist rejim İsrail Başbakanı'nın Bahreyn'e yapacağı ziyaretin ertelendiği basına düşerken Bahreyn'de iktidarda bulunan Ali Halife ailesinden bir heyet işgal altındaki Kudüs'te işgal rejimi başkanı Ruven Rivlin ile görüştü.
Amerika Savunma Bakan Vekili Bahreyn'de bu ülke Savunma Bakanı ile görüştü. Bahreyn resmi haber ajansı Benana'nın haberine göre Amerika Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Bahreyn'de bu ülkenin Savunma Bakanı Abdullah bin Hasan en-Naimi ve diğer bazı Bahreynli yetkililerle görüştü.
Ve işgal altındaki Kudüs Merkez Mahkemesi, Kudüs'e bağlı Selva'nın Batn el-Hava mahallesinde yaşayan 87 Filistinlinin ihraç edilmesine dair karar verdi. Arap 48 sitesine yer alan haberde Filistinli ailelerin işgal mahkemesinin tahliye kararının gözden geçirilmesini istediler.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız Yunus Siyasi Romdali ile devam ediyor. İlk yorumumuz Ayetullah Hamenei'nin Besij mesajı başlığını taşıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün 25 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı mesajda Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu BESİC'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda bu kurumu İran milletinin büyük serveti ve Allah vergisi birikim niteledi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin fermanı üzerine Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu BESİC, 1979 yılında ve çok hassas bir dönemde kuruldu. Bu açıdan BESİC, rahmetli İmam Hümeyni'nin en büyük ve parlak yadigarı ayrıca İran halkının iktidarının sembolüdür. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin mesajında belirttiği üzere, bu halkın düşmanları şimdi ve her zaman onu yok etmek veya etkisizleştirmeyi düşünmüş ve de düşünecektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, söz konusu mesajda BESİC güçlerinin başlıca temellerinden iman ve irade, sorumluluk duygusu ve öz güven olarak her zaman sorunların düğümlerini çözdüğüne işareti, tüm bunlar bizzat ilahi nimet ve muhibet olduğu için Allah'a şükretmek ve sürekli korumakla onları artırmak gerekir dedi. Mustazaflar Gönüllü Seferberliği Kurumu BESİC halkın içinden oluşan bir kurum olarak cihat ve değerlere dayalı bir harekete inanarak ülkenin kaderi hakkında sorumluluk duygusu ile sadece kutsal savunma ve ülkenin güvenliği alanında değil, kalkınma, ilim ve bilgi alanlarında da büyük adımlar atmıştır. İslam İnkılabı rehberinin dünkü mesajında bu gurur verici konular vurgulanırken, yapılan cihadi hareketin önemi hakkında şöyle buyurdu. Ülkeyi bağımsızlığını ve istikrarını savunmak, ülkede geniş çapta hayati hizmetleri sunmak, yeni bilimsel ve teknolojik faaliyetlere öncülük etmek, değerleri ve manevi ortamı korumak gibi alanlarda sürekli BESİC'in adı geçiyor ve varlığı dikkat çekiyor. BESİC'in kalıcı olması ve düşüncelerinin gelişmesinin önemli sebeplerinden biri onun etkinliği ve çeşitli alanlarda rol üstlenmesidir. BESİC'in bu özelliği söz konusu halkçı hareketin, düşmanın komplo ve entrikalarına karşı İran iktidarının güçlü temellerinden biri olabileceğini, özellikle de İran'ın tüm açılardan tehdide maruz kaldığı inkılabının zaferi kavuştuğu ilk yıllarda ispatladı. Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu BESİC düzenli bir teşekkür çerçevesinde önemli sorumluluklar üstlenerek sahip olduğu kapasiteleri gözler önüne serdi ve çeşitli fitne ve komplolara karşı direnerek düşmana karşı güçlü ve geçilmez olduğunu kanıtladı. Bu başarılı model diğer ülkelerdeki inkılapçı hareketler tarafından da örnek alındı. Lübnan Hizbullah Cihad Hareketi, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Suriye veya Yemen'de tekfirci ve saldırgan terörizme karşı direnen diğer halk güçleri ve Seçen İslam dünyasındaki stratejik derinliğini gösteriyor. Aslında Besic, irade ve azme dayanan güdümlü bir düşüncenin ürünüdür. İslam İnkılabı rehberi, İslam İnkılabı ve İmam Hümeyni Araştırma Merkezi'nin üyesi Muhammed Hüseyin Cemşid'i Besic mahiyeti ve motivasyonu hakkında şöyle diyor. Düşünce ve kültür her insani toplumun kökü ve temelidir ve insani toplumlar arasındaki farklılıklar ise düşünce, görüş ve kültürlerine dayanıyor. Bu açıdan bakıldığında Müstazaflar Gürültü Seferberlik Kurumu Besic'in İran-İslam Cumhuriyeti iktidarının gerçek sembolü ilerleyen ve büyüyen bir düşünce olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden düşmanların bu iktidarın temellerini zayıflatmak için yaptığı çalışmalar ve kurduğu kumpas ve entrikalar ise var olan iktidarın gerçek olduğunu gözler önüne seriyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Karabağ konusunda Türkiye ve Rusya'nın görüş ayrılıkları etrafında. Rusya arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında varılan 10 maddelik barış anlaşmasında Türkiye barış güçlerinden söz edilmezken Ankara yetkilileri Bakü yönetiminin desteğiyle Dağlık Karabağ bölgesel askeri varlığına vurgu yapıyor. Türkiye yetkilileri aynı zamanda Karabağ bölgesinde askeri varlığa ısrar ederken bunun karşısında Ermenistan'da Rusya'nın Karabağ bölgesinde askeri varlığına vurgu yaparak Türkiye'nin Dağlık Karabağ bölgesine asker bulundurmasına yoğun şekilde karşı çıkıyor. Aslında Ankara'nın Dağlık Karabağ'da asker bulundurmada diretmesi Moskova ile ihtilaf yaşamasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Ankara'dan bir yetkili bu konunun Ankara ve Moskova arasında en büyük anlaşmazlık konusu haline geldiğini belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen Türk yetkili Rusya açısından Türk askerlerinin Karabağ bölgesinde bulunması tamamen gereksizdir ve son zamanlarda Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında varılan anlaşma metni gereği Karabağ bölgesinde sadece Rus barış güçlerinin bulunması gerektiğini belirtti. Hiç şüphesiz her ülkede yabancı askeri güçlerin bulunması söz konusu ülkenin bağımsızlığını olumsuz yönde etkiliyor. Mevcut durumda Azerbaycan Cumhuriyeti ancak kendi başına bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunabildiği için güçlü bir ülke sayılır. Özellikle 28 yıl gerginlik ve çatışmanın ardından nihayet Ermenistan'la savaşta kendi topraklarının %20'sini işgalinde bulunduran Ermenistan'ı geri çekilmeye ve teslim olmaya mecbur etmeyi başardı. Hiç şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti gibi bir ülke kendi bağımsızlığını koruma ve sürdürme bağlamında halihazırda Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve hatta Libya'da yoğun krizlerle karşı karşıya kalan Türkiye başta olmak üzere yabancıların yardımına ihtiyacı yok. Mevcut durumu birkaç yıl önce tahmin eden Veli Fakih'in Erdebil temsilcisi Ayetullah Seyit Hasan Amili, Kafkasya bölgesi gelişmelerinin başarılı uzmanlarından olarak şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti Minsk grubunun etkisiz olduğu konusunda Bakü yetkililerini ikna etmek için yıllarca çalıştı. Sonuçta Azeri taraf savaşla kendi topraklarının kontrolünü ele almak amacıyla aktif adımlar attı. Buna karşın bazı taraflar hoşnutsuz görünüyorlar. Örneğin Türkiye yetkilileri 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'na muhalefet ediyorlar. Fakat görünüşte ona destek veriyorlar. Gerçek şu ki Türkiye Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım etti. Fakat bu savaşta önemli rol üstlenemedi. Her halükarda Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yabancı bir ülkenin varlığı, bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü zedelediği şüphe götürmez bir konudur. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin savaştan zarar gören bölgelerini onarması ve huzura ihtiyacı olduğu bir dönemde. Fakat Türkiye neredeyse tüm komşular ile sorun yaşayan bir ülke olarak gelecekte Bakü hükümetine başka sorunlar yaşatabilir. Ankara yetkilileri hiçbir beklentileri olmadan Ermenistan Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım ettiklerini iddia etseler de kazanılan zaferde kendilerini İlham Aliyev'in ortağı lanse ediyorlar. Bu arada Türkiye ve Rusya arasında baş gösteren ihtilaflar Ankara yetkililerinin Bakü'ye yardım konusunda özel hedefler amaçladıklarını gösteriyor. Bu yüzden kendilerini haklı ve çıkar sahibi sayamazlar. Genel olarak Ankara ve Moskova arasında yaşanan ihtilaflar Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak işbirliğinin başından itibaren Türkiye'nin kendi isteklerini Bakü'ye dayatmak istediğini gösteriyor. Bu durumda Ankara yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Rusya ile sorun yaşamaya teşvik ederek Türkiye'den bölgeye asker konuşlandırmasını isteme ortamını oluşturmaya çalıştığı görülüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakimizin ulana tevka antıbanna bekiyiz.
İran şey teröristinle ve uşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezinin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti değerli dinleyiciler. Biz bugün sohbetimizde Türkiye-Rusya arasında bu konular üzerinde sağlanan anlaşma ve işbirliği meselesini konuşmak istiyoruz sevgili dinleyiciler. Rusya ne kadar aslında Türkiye için güvenli bir ortak olabilir? Türkiye açısından bu soruya bakmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz. Sağolunuz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Son sıralarda biliyorsunuz Türkiye ile Rusya bölgesel konular üzerinde sıkı ilişkiler ve aslında işbirliği yürütmekteler. Şimdi bunlar bir tek aslında bölgeyle ilgili de olmuyor. Dış politika alanında ortak bir tutum sergileme gibi bazı işaretler de vardır. Şimdi Türkiye özellikle Karabağ meselesinden başlayacak olursak Rusya ile işbirliğini ne kadar sürdürebilir? Sağlanan anlaşmadan hareketle bu işbirliği nasıl yorumlamak lazım?
Doğrusu Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleriyle olan ilişkilerinden kırılma yaşanıyor ve gerekli ya ve gerekse Akdeniz'deki politikalarından dolayı ve Suriye politikalarından dolayı ortak bir noktada buluşmadıkları için de bugün yüzünü Rusya çevirmiş ve Rusya ile beraber bazı sorunlarını çözmek ve Avrupa Birliği ve Batı ülkelerine karşı bir koz kullanma amacı gütmektedir. Bununla ilgili kendisini daha faydalanmak ve bu sorunları kendi açısında değerlendirmek istiyor. Halbuki karşısında olan kökleri çok derinlere dayanan bir Rusya politikası var. Elbette buradaki Rusya politikasında Türkiye'nin yararlanacağı kadar kat be kat Sovyetler Birliği'nin bu şeyde daha karlı çıkacağı ve kendi emellerini Türkiye ile beraber gerçekleştirmek istiyor. Her iki ülkenin de Batı'ya karşı koz olarak ileri sürdüğü bu ilişkileri bir nevi kendi aslında pozitif bir yaralanma sağlamak amacıyla siyaset gütmekteler. Bununla ilgili Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türkiye karşı sert tutumları ve bu nedenle en sonunda Almanya'ya çok beraber hareket ettiği Almanya'yla Türkiye gemilerini kontrol etmek amacıyla eylem yaptı ve bu Türkiye karşı bir tavrın netleşmesidir. Elbette Türkiye gittikçe NATO ülkelerinde uzaklaşması ve 60 yıl 10 yıllardır NATO ile beraber bütün savunma sistemlerinin NATO'nun desteğiyle kurulan bir ülkenin aniden bir saf değiştirip tam zıddı olan bir Varşova Paktı'na geçmesi NATO ülkeleri tarafından kabul edilecek bir durum değildir. Ve bununla ilgili Batı'daki ülkeler Türkiye karşı siyasetlerini ve politikalarını daha sertleştireceği ve pratikte çok kararı alınacağını ortaya çıkacaktır. Ve en son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son seçimden sonra elbette Trump'la ilgili bir takım şeylerle tavizler vererek Trump'ı Erdoğan'ın bazı şeylerini görmezden gelirken son Amerikan seçiminden sonra Biden'ın kabinesindeki birçok bakanın Türkiye karşı tavırları daha farklı olacağı ve Türkiye bu konuda Sovyetler Birliği ile yapacağı siyaset ileriki tarihlerde farklı tepkilere neden olabilir ve bu nedenle Türkiye'nin dış politikada gittikçe daralmasına neden olur.
Doğru. Şimdi efendim Libya konusunda biliyorsunuz Türkiye ile Rusya özellikle dış politikada ve burayla ilgili sergiledikleri tutumda bir tür karşı karşıya geldiler. Siyasetler çelişti. Saflar değişti aslında. Şimdi bundan sonra nasıl yani? Mesela Libya Türkiye için biliyorsunuz çok önemlidir. Hala da yetkililer vurgu yapıyorlar Libya üzerine. Burada resmi ve yasal hükümetle mutabık kalmalarına vurgu yapıyorlar. Rusya burada Türkiye'yi nasıl bir faktör olarak görüyor sizce?
Sovyetler Birliği'nin daha önce de söylediğim gibi zaman zaman politikalarında çok böyle kalıcı bir politika hareket etmediği ortadadır. Günübirlik siyasetlerinde Sovyetler Birliği kimin ne zaman karşı tavır alabileceği ve Putin'in politikalarında bu ortaya çıkmıştır. Ve Libya ile olan ilişkileri de elbette Sovyetler Birliği buradaki kendi hegemonik çıkarlarını Türkiye'ye karşı feda etmeyecekti. Ve burada bu alandaki ve gerek Libya'daki geçmişten gelen ilişkileri de göz önünde tutarak da yani Libya konusunda Türkiye'ye ileriki tarihlerde karşı karşıya gelebileceği bir durum yaşanabilir. Sovyetler Birliği'nin burada Türkiye'nin burada söz sahibi olmasını istemiyor. Türkiye'de burada mevcut hükümetle yapmış olduğu bir takım anlaşmaların Arap ülkelerinde kimi ne zaman iktidar olacağı belli değil ve ileriki tarihlerde bu konuda bir takım değişmeler olduğu zaman da Türkiye yine dış politikada yaptığı yanlışlar sonucunda hep ortada kaldı ve burada da Libya konusundan da ortada kalacağı gibi gözükmektedir.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Sağ ol.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat uzman konuğumuz idi. Bugünkü röportajımızda bölgesel meseleler konusunda Türkiye ile Rusya'nın işbirliği konusu hakkında bugünkü analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde İslami İran Kızılay Cemiyeti'nin Karabağ Savaşı'nda yerinden edilen kesimlere insani yardım yapmaya hazır olduğunu vurgulaması, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İran'ın yurt içinde korona aşısı üretim imkanlarına sahip olduğunu duyurması gibi haberlere yer verilirken, İttilaat gazetesinde İran'ın Suudi Savaş İttifakı'nın saldırıları altında olan Yemen'de insani facia konusunda uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Seyyid Ali Reza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta Birleşmiş Milletler'in Yemen krizine karşı sorumlu olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak Yemen'de açlık ve kıtlık krizi ve insani facianın kapıda olduğunu hatırlatan İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Merendi, Birleşmiş Milletler Yemen'e dayatılan kuşatmayı kaldırmak ve Yemen halkına yardım ulaştırmak için hiçbir adım atmadığını ve tarih karşısında Yemen krizi konusunda hesap vermesi gerektiğini belirtti. Suudi rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ittifakın Yemen milletine karşı saldırılarının, batılı devletlerin maddi ve lojistik yardımları ve uluslararası kurum ve kuruluşların sinsi sessizliği gölgesinde aralıksız devam ettiğini belirten Merendi şöyle ekledi. Dünyanın en büyük beşeri krizi olan Yemen'de milyonlarca mazlum kadının, çocuğun ve insanların açlığını önlemek için basit bir yöntem vardır. Ancak buna karşın bu uğurda hiçbir gerçek ve pratik adım atılmamıştır. İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Seyyid Ali Reza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektubun devamında Yemen dünyanın en büyük insani faciası ile karşı karşıya bulunduğunu, bu ülkenin 30 milyon nüfusundan en az %80'i kadarının dış yardımlara muhtaç olduğunu vurguladı.
Risalet gazetesinde Türkiye ile İran heyetleri arasında sınır toplantısı düzenlenmesi, İslam İran Sağlık Bakanı Said Nemekin'in İran'da 21 milyon kişi için 3 ayrı yoldan koronavirüs aşısının sağlanması yönünde çaba gösterdiklerini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cam-ı Cem gazetesinde İran'ın Afganistan'da terör olaylarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor haberde. Kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadur Eminyan, Afganistan'da savaş suçu işleyenlerden hesap sorulması gerektiğini belirtti. Afganistan'da Avusturyalı terörist askerlerin Afgan halkını katlettikleri yönünde yayımlanan raporu değerlendiren Büyükelçi Eminyan, son yıllarda Afganistan'da halka karşı savaş suçu işleyen canilerin mutlaka hesap vermeleri gerektiğini belirtti. Eminyan, Afganistan halkının zihniyetini olumsuz etkileyen bu suçların ve cinayetlerin hesabının mutlaka sorulması gerektiğini vurguladı. Amerika'nın yakın müttefiklerinden biri olan Avustralya, 2001 yılında Afganistan'a binlerce asker sevk etti. Şimdi ise açıklanan bazı belgelere göre Avustralyalı terörist askerlerin 2009 ila 2013 yılları arasında aralarında çocukların ve sivillerin yer aldığı 39 kişiyi katlettikleri, Avustralyalı terörist askerlerin Eylül 2013'te de düzenledikleri bir baskında bir Afgan vatandaşı ve 6 çocuğunu uykuda katlettikleri ortaya çıktı.
Hemşehri gazetesinde İran'ın uyuşturucu ile mücadelede başarılı performansına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
İran Polis Teşkilatı Komutan Yardımcısı Kasım Rezai bu senenin 8. ayında ele geçirilen çeşitli uyuşturucu madde miktarının 716 ton olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre %30 artış gösterdiğini söyledi. Rezai yaptığı açıklamada bu alanda yapılan operasyonların İran kollu kuvvetlerinin sınırlar ve tüm ülkede uyuşturucu ile mücadele azmini gösterdiğini söyledi. Diğer ülkelerin İran'a uyuşturucu ile mücadelede yardım etmesi gerektiğini kaydeden Rezai, geçen 8 ayda kaçakçılık şebekeleriyle 152 çatışmada 47 kaçakçının etkisiz hale gelirken 27'sinin yaralı olarak ele geçirildiğini, bu çatışmalarda kolluk kuvvetlerinden 4 kişinin şehit düştüğünü belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Değerli dinleyiciler, İsmail Hüsnü adlı sohbetimizin 52. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle usulüne uygun şekilde kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren, güvenilip dayanılan, tevekkül edilen El-Vekil ismi şerifini ele alacağız.
Sözlükte işinin görülmesini başkasına havale etmek anlamındaki vekil, kökünden türeyen vekil işin havale edildiği kimse demektir. Terim olarak bütün yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, bu konuda tam yeterli olan varlık manasına gelir. Vekil 14 ayette Zat-ı İlahiye'yi nitelendirmekte, onun güvenilecek en güzel varlık olduğu, kendisine güvenen kimseyi koruduğu ve her şeyi gördüğü ifade ediliyor. Vekil ayrıca 10 civarındaki ayette Resulullah'a nispet edilerek onun insanlara karşı zor kullanacak ya da insanların kötü davranışlarına kefil olacak bir karakterde yaratılmadığı anlatılmaktadır. 40 civarındaki ayette ise tevekkül kelimesi geçmektedir.
Vekil Arap edebiyatında hem fail ve hem mef'ul olarak kullanılır. Fail durumda hafız ve koruyan, mef'ul durumunda ise ona duyulan güven nedeniyle ona işlerin yapılmasına havale etmek anlamındadır. Yapacağı bir iş için bir dayanak arayan biri, yapacağı işi dayanağına bırakmakla huzur bulur ve ancak vekil olan kişi bu insana dayak olarak işlerini sonuna kadar yapabilir. Allah'ın vekil olması ise tüm işleri ona bırakmak için en güvenilir olması demektir. Zira güvenilir bir vekilin şartlara en iyi şekilde sahiptir.
Vekil olmak için ilk gerekli olan şart, vekilin hayatta olmasıdır. Bu özellik ise Allah Teala'da en mükemmel şekliyle mevcuttur. Zira Yüce Allah asla fani olmayan tek canlı varlıktır. Bu yüzden hiçbir endişeye kapılmadan huzur içinde ona güvenilebilir. İlim ve bilim ise iyi bir vekilin diğer şartıdır ve Yüce Allah en mükemmel bilim ve ilime sahiptir. O, kendi kullarının tüm ihtiyaç ve isteklerini en iyi şekilde ve en ince detaylarına kadar biliyor, üstelik var olan engelleri de kaldırmayı da çok iyi farkındadır.
Hepsinden daha önemlisi, kendisine havale eden işleri en iyi şekilde ve layıkıyla yapabilmesi için vekilin kabiliyet ve gücüdür. Böyle bir liyakat hem de en üstün seviyede ancak ve ancak Yüce Allah'ta bulunur. Zira başkaları ya güçsüzler veya güçleri kısıtlı ve yok olmaya mahkum. Bir gün servet ve zenginlikte, diğer gün yoksulluk ve felaketteler. Fakat tüm gökler ve yerlerin sahibi olan Yüce Allah, her şey üzerine gücü ve iktidarı vardır ve içinde hiçbir zaaf veya yenilgi yoktur. Bu yüzden İsra suresi 65. ayetinde şöyle okuyoruz. Vekil olarak Rabbin yeter.
Vekil ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de daha önce de belirttiğimiz üzere 24 kez geçmektedir ve hepsinde sadece ve sadece Yüce Allah'ın insanların gerçek vekili olduğu belirtiliyor. Zira Resulullah'ın sahip olduğu şan ve konumuna rağmen Yüce Allah o Hazreti halkın vekili olmadığını buyuruyor. Nitekim İsra suresi 54. ayetinde şöyle buyuruyor. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. Tabii ki bu Yüce Allah'tan başka kimsenin başkasının vekili olamayacağı anlamında değildir. Dikkat edildiğinde tüm işlerin sonuçta Allah'a vardığı için Yüce Allah'ın bazılarını bazı işlere vekil kıldığı söylenebilir.
Başkasına dayanmak ve kendi acziyetine itiraf etme anlamında olan vekilin kökü, vekl, aynı zamanda tevekkül kelimesinin de köküdür. Tevekkül ise vekil seçmek ve başkasına güvenmek anlamındadır. Bu kelimede de bir nevi acziyet var. Başka bir ifadeyle, mütevekkil olan kimse, bir işle ilgili bilgisizliği veya acziyeti nedeniyle kendisinin zafiyetini telafi edecek kimseye vekalet vererek ona kendi işlerini izleme hakkı veriyor.
Dikkat edilmesi gereken önemli konu insanların birbirine benzemeleridir. Bu yüzden en iyisi kadir ve güçlü bir başlangıca bağlı olmaları, yani Allah'a tevekkül etmeleridir. Nitekim Talak suresinin 3. ayetinde de belirtildiği üzere, kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Nitekim Resulullah da bir rivayette, tevekkül anlamının yorumunda şöyle buyurdu. Tevekkül anlamı insanın zarar ve kar ve bağışlamak ve yoksunluğun insanın elinde olmadığına yakin getirmesi ve ondan başka kimseyi umut bağlamaması ve ondan başka kimseden korkmaması ve Allah'tan başka kimseye umut gözüyle bakmamasıdır. İşte bu Allah'a tevekkül etmenin ta kendisidir.
Allah'ın vekil olması, mahlukların tüm işlerini incelemesidir. Tüm işler, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'a döner. İşlerin yönetimi ve idaresi O'nun elindedir ve gizli veya açık olan her işten haberdardır. Tevekkül edenleri en iyi şekilde menfaatlerine ulaştırır ve ziyan ya da hüsranlarını telafi eder. Bu yüzden eğer Allah'ın kulları tüm işlerini yaratan ve güçlü olan Allah'a bırakır ve ona tevekkül ederse, hükmü ve idaresi ilim, bilim, hikmet ve hak üzerine ve etkili olacaktır.
Dünyada tüm canlıların Allah'ın idaresinde olması, Hazreti Hud'un müşrik ümmetine verdiği cevaptaki önemli konudur. Kur'an-ı Kerim Hud suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.
Tevekkül etmek tıpkı vekil olmak gibi çift taraflıdır. Bir tarafı kul ve diğer tarafında Allah-u Teala bulunuyor. Yani kul kaderini Allah'a bırakıyor ve kendisi de bazı sorumluluklar üstleniyor ve görevlerini yerine getiriyor. Başka bir ifadeyle tevekkül eden mütevekkil insan, vekili olan Allah'ın tüm işlerini rayına koyması için hareketsiz kalmıyor ve çalışmaktan vazgeçmiyor. Tevekkül etmek, insanın tüm çalışmalarda bulunarak sorunlarını çözmesi ve engellerini kaldırması, bu bağlamda hiçbir şeyden korkmaması ve Allah'ın lütfuna tevekkül ederek ve onun sonsuz gücünden yardım talep ederek sürekli çalışmalarına devam etmesi, bu yolda gücü yettiği yerde de kendini Allah'ın lütfuna ihtiyacı olmadığını düşünmesi, zira tüm güçlerin Allah tarafından olduğunu bilmesi demektir.
Başka bir ifadeyle tevekkül etmek insanı umutsuzluğa kapılmak ve çalışmaktan alıkoymaktan kurtaran bir irade ve güçtür. Aynı zamanda insanın moral ve motivasyonunu artırarak insanın içinde umut ışığı yakmasıdır. Allah'a tevekkül etmek sosyal kaos ve krizlerin doruğunda da psikolojik etkilerini gösteriyor. Örneğin 2020 yılında koronavirüsün ortaya çıkarak pandemi durumuna gelmesi insanlığa büyük bir ders verdi.
Salgının başında bu hastalık iki grupta görünüyordu. Bir grup korku ve ızdıraptan tamamen kendini kaybetmiş ve huzurunu yok etmişlerdi. Bunlar muhtemel hastalıktan zarar görmekten önce korku ve ızdırabından acı çekiyorlardı. Fakat diğer grup ise sahip oldukları iman ve inandıkları dayanak nedeniyle Allah'a tevekkül ederek, sağlık kurallarına uyarak sakin kalmaya devam edenler ve hatta bazı hastaların yardımına bile koştular.
Bu grup zor anlarda da şüpheye düşmeyen ve hatta imanları daha da güçlenen müminlerdir. onların imanlarının belirtisi, başkaları ya da hatta kendilerine dayanmayan, mahluklardan tamamen kesen ve sübhan olan Allah'ı kendi hayatlarına kefil kılanlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 173. ayetinde şöyle okuyoruz. Bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler.
Değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerden Sahife-i Seccadiye'nin 54. duasının bir bölümüyle ayrılmak istiyoruz. Allah'ım, Muhammed ve Ali Muhammed'e salat eyle ve canımı doğruluk üzere al. Dünyadan ihtiyacımı kes. Katındakini arzu etmeye ve sana kavuşmaya muştak kıl beni ve gerçek anlamda sana güvenmeyi nasip et bana. Allah'ım, bugüne kadar yazılmış, mukadder edilmiş olan en iyi şeyi senden istiyorum ve bugüne kadar yazılmış olan en kötü şeyden sana sığınıyorum. Senden, sana kulluk sunanların korkusunu, yüceliğinin önünde alçalanların ibadetini, sana güvenenlerin, tevekkül edenlerin yakinini ve sana inananların güvenini, tevekkülünü istiyorum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'a gezelim, görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'a gezelim, görelim başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Böylece sizler de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile yakından tanışmış oluyorsunuz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın, İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Şimdi hep birlikte sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Rezevi Horasan eyaletinde yaptığımız seyahatimizin devamında eyaletin tarihi ve turistik kentlerinden Nişabur kentine uğradık. Ve bu kentin bazı tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle tanıştık. Geçen bölümde ayrıca Nişabur kenti İranlı birçok büyük şahsiyetin mezarına da ev sahipliği yaptığını anlattık. Şimdi ise seyahatimizin devamında ilkin İranlı büyük şair ve matematik dehası Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'nin mezarına uğramak istiyoruz. Kısaca Hekim Ömer Hayyam adı ile ün yapan Kıyasettin Ebu'l-Fet Ömer bin İbrahim Hayyami, İranlı büyük şair, filozof, matematik ve nücum bilginidir. Hayyam, Hicri Şems'i 427 yılında Nişabur'da dünyaya geldi ve yine Hicri Şems'i 510 yılında hayata gözlerini yumdu. Hayyam, çağının birçok biliminde çağdaşları arasında en üstün bilgindi. Hayyam, gençlik çağında kök alma üzerine bir risale, Semerkant'ta da cebir ve mukabele üzerine bir risale yazdı. Son risalede ikinci ve üçüncü dereceden denklemler geometri ve cebir yöntemleriyle çözümlendi. Hayyam ayrıca birçok cebir problemini de koronavirüs kesitlerini kullanarak çözdü. Hayyam matematikte asırlar sonra Avrupalı matematikçilerin sık sık kullandığı birçok yeniliğe imza attı. Hayyam miladi 1074 yılına denk gelen Kameri 467 yılında henüz 27 yaşındayken o dönemin ünlü bilginleri ve matematikçileriyle mevcut takvimi ıslah etmekte işbirliği yapmakla görevlendirildi. İsfahan Rasathanesi'nde 4 yıl süren muazzam bir grup çalışması olan bu çalışmanın sonucu günümüzde dünyanın en doğru takvimi olan Celali takvimi oldu. Hayyam miladi 1077 yılına denk gelen Kameri 470 yılında da geometri üzerine bir risale yazdı ve Oklit geometrisi ilkelerinden 5. ilkeyi irdeleyerek asırlar boyu dünya genelinde tedris edilen bu ilkelerde bazı kusurlar bularak Oklit dışı yeni bir geometrinin temelini attı. Amerikalı tarihçi George Sarton, Hayyam'dan ortaçağın en büyük matematikçilerinden biri şeklinde söz ederek şöyle kaydetmiş. Hayyam, birinci, ikinci ve üçüncü dereceden denklemler üzerinde düzenli bilimsel araştırma yapan ve bu denklemlerden muhteşem bir sınıflandırma sunan ilk kişidir. Onun cebir bilimi üzerine araştırmalarını içeren risalesi bilimsel düzenli bir düşüncenin ifadesidir. Ve bu risale orta çağın ve muhtemelen bu bilimin en seçkin eserlerinden biri sayılır. Hayyam'ın çok sayıda telifi bulunuyor. Bu eserlerden cebir ve mukabele gibi bazıları dünya matematik bilimleri alanında büyük önem arz ediyor. Gerçi Hayyam'ın bilimsel konumu edebi konumuna nazaran ağır basıyor. Ve Hüccetül Hak lakabı ile biliniyor. Ama yine de dünya genelinde ününü daha çok yazdığı rubaelerine borçludur. Hayyam'ın yazdığı rubailer şimdiye dek dünyanın birçok diline çevrilerek yayımlanmıştır. Bu rubailer 1958 yılında İngiliz büyük şarkıyatçı, şair ve yazar Fitzgerald tarafından İngilizceye çevrildi ve bu dilin en büyük şaheserlerinden biri oldu. Günümüzde Hayyam'ın mezarı Nişabur kentinde imamların torunlarından Mahruk'un türbesinin yer aldığı bir bahçede bulunuyor.
Bu büyük bilgin ve şairin mezarı üzerindeki anıtı İranlı seçkin mimar Huşeng Seyhun inşa etti. İran'ın eski ve yeni mimari sanatının karışımı olan bu binada geometrik şekiller ve matematik ilkeleri kullanılmıştır. Hayyam'ın mezarı üzerinde inşa edilen binanın her biri 12 metre yüksekliği olan 10 sütundan oluşuyor. Bina rasathane şeklinde inşa edilmiş ve içinden yıldızlar çok güzel bir şekilde rasat edilebiliyor. Binanın temelleri küp şeklinde ve aralarındaki mesafe de üçgen biçimindedir ve çatıda birleşince de 132 metrekarelik bir kubbeyi oluşturur. Hayyam'ın mezar anıtını geometrik şekiller yazdığı rubailerle birlikte süslüyor. Yine mezarın bulunduğu bahçede de ziyaretçileri açık olan ve çok değerli kitapları barındıran bir kütüphane bulunuyor. Evet, Hayyam'ın mezarını ziyaret ettikten sonra şimdi de İranlı büyük şair ve ünlü arif Ferideddin Attar Nişaburi'nin mezarını ziyaret etmek istiyoruz. Attar Nişabur kentinde ebedi uykusundadır ve mezarı kentin yakınlarında her yıl binlerce edebiyat ve kültür hayranının uğrak mekanlarından biri sayılır. Ferideddin Attar Nişaburi İran'ın Gameri 6. ve 7. yüzyıllarının büyük şairi ve arifidir. Attar miladi 1146 yılına denk gelen Gameri 540 yılında Nişabur'in Ketken yöresinde dünyaya geldi ve Gameri 618 yılında hayata gözlerini yumdu. Attar'ın mezar anıtı Gameri 9. yüzyılda inşa edildi. Şimdiki bina sekizgen şeklinde olup kubbesi fayans işlemelidir ve dört girişi vardır. Binanın dış cephesinde dört bölmede fayans işleme vardır. Ortasında da Attar'ın ebedi uykusuna yattığı mezar ve 3 metre yüksekliğinde bir sütun vardır. Attar Nişaburi İranlı en çalışkan şairlerden biridir. Ve ariflere göre de irfani seyir ve sülükte yüksek mertebelere nail olmuştur. Nitekim İranlı büyük şair ve arif Mevlana da Attar hakkında şöyle diyor. Attar aşkın yeni kentini dolaştı. Bizse hala bir sokağın başındayız. Attar'ın en ünlü eserlerine Esrarname, İlahiname, Mantık-ut-Tair, Musibetname, Muhtarname, Tezkeretul Evliya ve Şiir Divanı'nı örnek vermek mümkün. Attar, Moğol saldırısı sırasında Nişabur kentinde katledildi. Attar Nişaburi'nin mezarı İranlı büyük ressam Kemalül Mülk'ün mezarının yanında yer alıyor. Sanat dünyası, özellikle de resim sanatı ile ilgilenen insanlar için Kemalül Mülk adı aşina bir addır. 19. yüzyılın ilk yarısının ünlü sanatçısı Kemalül Mülk, resim sanatına kazandırdığı yeni tarzları ile İran resim sanatında yeni bir fasıl açtı. Kemalül Mülk lakabı ile ün yapan Muhammed Gaffari, Gacarlar dönemin sonlarına doğru yaşamış büyük bir ressamdır.
Kemalül Mülk 1847 yılında İran'ın Kaşan kentinde dünyaya geldi ve ön eğitimini tamamladıktan sonra Tahran'a geldi ve o dönemin ünlü medresesi Darul Funun'da eğitimine devam etti. Kemalül Mülk sanatsever bir ailede dünyaya geldiğinden içindeki sanat zevki ve yeteneği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kemalül Mülk parlak yeteneği yüzünden eğitiminin ilk yıllarında sanat ve bilim dünyasının ilgi odağına yerleşti. Ve Gacar Kralı Nasıraddin döneminde saraydaki sanatçı camiaya katıldı ve burada üstadlardan sanat eğitimi alarak bir bir ardı sıra sanat eserlerini yaratmaya ve sonuçta hızla konumunu geliştirmeye başladı. Kemalül Mülk aynı dönemde Ayna Salonu adlı ünlü eserini sanat dünyasına kazandırdı. O dönemde İran'da yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Kemalül Mülk Avrupa'ya bir seyahat gerçekleştirdi ve yeşil kıtada kaldığı günlerde resim sanatı üzerine araştırma yapmanın yanı sıra büyük bir titizlik ve derin bir zarafetle sanatında yeteneğini yansıtan Avrupa'da resim sanatı ustalarının eserlerini kopyaladı. Kemalül Mülk'ün bu eserleri aslında farksızdı. Sadece kullanılan renkler asli örneklerine nazaran daha canlı ve daha pişkin duruyordu. Kemalül Mülk 92 yıllık verimli yaşamının ardından Hicri Şemsi 1319 yılında Nişabur kentinde vefat etti. Kemalül Mülk'ün mezar anıtı 6 küçük eyvanı bulunuyor ve iç cephesi fayans ve muarrak sanatları beyaz ve lacivert renkleriyle bezenmiş bulunuyor. Mezar anıtına ilk bakışta bu büyük ressamın yandan yüzüne bakıldığı hissi veriliyor. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji ve spor gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu ele aldığımız sohbetimizin 10. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizde sizlere sunduğumuz veriler 2018 yılına aittir. Acaba İran, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik branşlarından oluşan 4 önemli bilim dalında üniversite mezunu bakımından dünya sıralamasında 5. sırada yer aldığını biliyor musunuz? İran İslam Cumhuriyeti kısaca STEM olarak anılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik branşlarında oluşan 4 önemli bilim dalında üniversite mezunu bakımından dünya sıralamasında 5. sırada yer alıyor. STEM terimi bilim ve teknoloji alanlarının geliştirilmesinde sergilenen rekabeti artırmak için eğitim politikalarının belirlenmesi ve okullarda ders müfredatının belirlenmesi sırasında kullanılan bir terimdir. En son verilere göre geçen sene İranlı 335 bin öğrenci STEM branşları olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik branşlarından mezun oldu. İran böylece STEM'de dünya sıralamasında 5. sıraya yerleşti. Bu alanda Çin 4.7 milyon mezunla listenin başında yer alırken Çin'den sonra Hindistan 2.6 milyon mezunla ikinci ve Amerika 568 bin mezunla üçüncü sırada yer alıyor. Bu sıralamada ise dördüncü sırada Rusya 561 bin mezunla yer alıyor. İran'dan sonra da Endonezya ve Japonya sırasıyla 6. ve 7. sıralarda bulunuyor. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji ve spor gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.